Ayrım 21. Ya adalet ya sefalet. Selçuk Şirin, sayfa 201. 8. bölüm. Mutluluk ve huzur ağzımızın tadı kaçtı. Bir ülkenin refah seviyesini ölçmek için uzunca bir süre yalnızca ekonomik göstergelere bakıldı. Gayri safi milli hasıla, kişi başı milli gelir, kalkınma hızı, işsizlik oranı ve benzeri göstergeler bir ülkenin gidişatını anlamak için yeterli sayıldı. Zamanla ekonomik göstergelerin tek başına bir ülkenin refah seviyesini anlamada yetersiz kaldığı anlaşıldı. Ve bu göstergelerin yanına başta eğitim ve sağlık olmak üzere yaşam kalitesini ölçen sosyal göstergeler eklendi. Ancak son yıllarda bu göstergelerin de bir ülkenin refah seviyesini anlamada yetersiz kaldığı görülmeye başlandı. Çünkü bu göstergelerin her biri kendi başına huzuru etkiliyor ama hiçbiri doğrudan insanların mutluluk ve huzurunu kapsamıyor. Ünlü kalkınma iktisatçısı Jeffrey Sachs önderliğinde pek çok uzmanın katkısıyla 2000'li yıllardan itibaren dillendirilen mutluluk odaklı refah tanımı ilk defa 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan yeni bir ekonomik paradigma tanımı, huzur ve mutluluk başlıklı bir raporla resmiyet kazandı. Mutluluğu bir devlet politikası yaparak refah ve kalkınma literatürüne sokan ilk ülke olan Bhutan devletinin de katkılarıyla ilerleyen bu sürecin sonunda Birleşmiş Milletler 2012 yılında 20 Mart'ı Dünya Mutluluk Günü ilan etti. O tarihten bu yana her sene 20 Mart Dünya Mutluluk Günü olarak kutlanmaya ve Dünya Mutluluk Endeksi raporu düzenli olarak o gün tüm dünyada açıklanmaya başlandı. Bu sürece paralel olarak Birleşmiş Milletler mutluluk verilerini toplumsal gelişim endeksi içine alırken OECD de yaşam memnuniyeti kavramını ülkelerin genel iyi olma halini ölçtüğü temel göstergelerden biri olarak kabul etti. Aradan geçen 10 yılda yapılan literatür taramalarında görüyoruz ki artık dünyada refah deyince ilk akla gelen kavramlardan biri mutluluk ve yaşam memnuniyeti. Hatta kalkınma literatüründe kişi başı milli gelir kavramı giderek daha az yer alırken mutluluk ve yaşam memnuniyeti kavramları daha çok yer almaya başladı. Mutlu olmak mı, yaşam memnuniyeti mi? Soru biraz Selvi Boylum Al Yazman'ın filminin sonundaki sahneyi hatırlatıyor. Hangisini seçersiniz? Mutluluk ve yaşam memnuniyeti bireyin iyi oluş halini ifade eden birbiriyle ilintili iki kavram. Mutluluk pozitif ve negatif duygulanımları ifade ediyor. Son yıllarda ikizler ve aileler üzerinde yapılan çalışmalar gösteriyor ki insanlar arası mutluluk farklarının yaklaşık 1/3'ü genetik, 2/3'ü ise çevresel faktörlerle açıklanabiliyor. Dünya Mutluluk Raporu 2022. Çevresel faktörlerin içine ölçüm yapılan gün, ay ya da mevsim, ülkedeki son gelişmeler de girince bir ülkedeki genel mutluluk oranı hızlı iniş çıkış gösterebiliyor. Yaşam memnuniyeti, duygulanımların bir adım ötesinde bireylerin kendi hayatlarına dair görece objektif bir değerlendirmeyi ifade ediyor. Bu anlamıyla yaşam memnuniyeti genetik faktörlerden ziyade çevresel faktörler tarafından belirleniyor. Ekonomik ve sosyal anlamda iyi koşullarda yaşayan bireylerin yaşam memnuniyeti yüksek oluyor. Yoksulluk, yolsuzluk, çatışma ve şiddeti yoğun olduğu ortamlarda yaşayan bireylerin yaşam memnuniyeti düşüyor. Dünya Mutluluk Raporu OECD ve diğer pek çok kuruluşu yayınladığı mutluluk verileri biraz detaylıca incelendiğinde görülüyor ki mutluluk ülkeler arasında yaşam memnuniyeti göstergesine göre daha az değişiyor. Bir diğer ifadeyle ülkeler arası yaşam kalitesini anlamak için mutluluk tek başına yetersiz kalıyor. İnsanların kendilerini ne denli mutlu hissettikleri de anlamanın yolu onlara yaşamlarından ne kadar memnun olduklarını sormaktan geçiyor. Her ne kadar iki kavram birbirinden bu saydığımız nedenlerle ayrılsa da mutluluk ve yaşam memnuniyeti birlikte incelendiğinde bir ülkede yaşayan bireylerin gözünden yaşadıkları hayatın kalitesini anlamak mümkün oluyor. Yaşayan anlatsın. Oksijen gazetesinden Mineşen Ocaklı tam aradığım dosyayı hazırlamış. Türkiye'nin mutluluk endekslerindeki durumundan yola çıkarak harika bir uzun dosya yayınlamış. Şen Ocaklı'nın 30 Temmuz 2021 tarihli haberine gazetenin linkinden ulaşabilirsiniz. Ben o dosyada bazı hikayeleri sizinle paylaşacağım. Cansu 23 yaşında, mühendislik okuyan bir üniversite öğrencisi. Babası emekli polis, annesi öğretmen. Bakın Cansu bir ülkenin gidişatının hayatındaki huzur ve mutluluğu kaçırdığını ne kadar güzel açıklıyor. Hayat pahalılığı, işsizlik, umutsuzluk. Ülkede ağır bir tablo var. O ağırlık bizi de eziyor. Şimdiden nasıl iş bulabileceğimi kara kara düşünüyorum. Bırakın iş bulmayı, şu anda staj yapacak yer bile bulamıyorsunuz. Eğer bir tanıdığınız yoksa, staj yapamazsanız iş bulmanız ise neredeyse imkansız. Ekonomik dertlerle de bitmiyor ki. Bakın kadın cinayetlerine, her gün bir kadın vahşice öldürülüyor. Geceleri canavarlar çıkıyor sanki ortaya. Hava karardıktan sonra dışarı çıkmaya ürküyoruz. Cansu'nun ev arkadaşı Zeynep de mühendislik okuyor. Annesi ve babası öğretmen. Zeynep 4,5 aylığına Erasmus'la Polonya'ya gidince kıyaslama yapma fırsatı bulmuş. Anlattıklarından gençlerin memleketteki gidişattan kurtulmak için huzuru yurt dışında aradığını anlıyoruz. Dinleyelim. O kadar çok kıyas yaptım ki Polonya ile ülkem arasında. Orada yemek içmek çok ucuz. Gece dışarı çıkmak, eğlenmek çok kolay. Kısacası genç olmak çok kolay. Burada ise o kadar zor ki. Annem ve babam, kardeşim de beni okutmak için yaşıyor adeta. Yıllardır bir tatil bile yapamıyorlar. Polonya'da bir parkta herhangi biriyle sohbet edebilirsiniz. Büyükler asla sizi yargılamaz. Türkiye'de ise geceliğin dışarı çıkmaya bile korkuyoruz. Polonya'da neşeliydim, umudum vardı. Döndüğümde biz genç değilmişiz ki diye düşündüm. Burada gençliğimizi yaşayamıyoruz. Hep bir kaygı, hep bir endişe. Tuncay 25 yaşında bir torna tesbihe ustası. Onun sesini ben Tüylü Mikrofon isimli sokak röportajı yapan bir kanalda izledim. Ailevi nedenlerden dolayı ortaokul sonrası çıraklık okuluna gitmiş. 3 yılın ardından kalfa olmuş, sanayide çalışıyor. Bakın Tuncay ülkedeki gidişatın kendisinde bıraktığı izleri nasıl anlatıyor. Kitap okumak istiyorum, okuyamıyorum. Geçim derdinden kendimi geliştiremiyorum. Ben kendimi geliştiremezsem çocuğum olacak, onu da geliştiremeyeceğim. Ben iyi değilim yani. O kadar çalışmama rağmen ben karnımı doyuramıyorum. Ben et yiyemiyorum. Et nedir ya? Ben köpek gibi çalışıyorum. Benim annem, ben 6 yaşından beri temizliğe gidiyor. Hala gidiyor biz geçinelim diye. Kadın 55 yaşına gelmiş, psikolojisi bozulmuş. En ufak bir şeyde kadın hiçbir şey kaldıramıyor artık. Camilerimiz var ama içine giriyoruz ama huzurlu değiliz. Sen gelsen cemevine, cemevindeki gelse camiye ne olur yani? Ayrılmışız, hala ayrıştırılıyoruz. Gelinlik almaya gidiyoruz, yemin ediyorum 50 tane yere gittim 3 kuruş için. Kaynanamla tartışmaya giriyoruz. Adet var, 300 lira ver diyor kapıyı açmaya ama yok. O da haklı, ben de haklıyım ama yok diyorum, ne yapacağım? Yok 300 liram. Yağ temizledim, pas temizledim, bana küfrettiler. Çalıştım, 25 yaşındayım, elimde hiçbir şey yok. Her şeye rağmen ülkemi seviyorum. Tuncay'la bu söyleşinin viral olmasından sonra ona ulaşan Cüneyt Özdemir hikayenin arka planını görmemizi sağlamış. 9 Temmuz 2020'de Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan bu söyleşide Tuncay bakın yukarıdaki sözlerini nasıl açıklıyor. İyilik yapmak istiyorum, yapamıyorum. Evlendim. Ben 10 saat çalışıyorum, eşim 12 saat çalışıyor ama istediğimizi yiyemiyoruz. Tamam, karnım doyuyor olabilir ama ben spor yapamıyorum, kendimi geliştiremiyorum. Şık kıyafetler giymek istiyorum. Bazı insanların cebi dolarken ben ve benim gibi insanlar neden hep fedakarlık yapıyor? Ben buna itiraz ediyorum. Çalışıyorum, 10 gün kiraya gidiyor, bir günü aidata gidiyor, bir gün suya, 3 gün elektriğe gidiyor. Geriye kalanla ben ne yiyeceğim, ne giyeceğim, nereye gideceğim ki ben asgari ücretle çalışan biri değilim. Spor yapmak istiyorum ama şık giymek istiyorum. Kızıma, oğluma ayrı odalar verebileyim istiyorum. Biri odasında ağlarken kendisi özgürce yaşasın, yorganın altına saklanmasın istiyorum. Bir ev, iyi bir eğitim, normal bir araba için iki kişinin fedakarlık yapması lazım bu ülkede. Neden? Ben bunu anlamıyorum. Ben hep spor antrenörü olmak istiyorum, yapamadım. Evlenmeye karar verince de mecburen sanayiye dönmek zorunda kaldım. 40 yaşıma kadar aralıksız çalışırsam, işten çıkartılmazsam, 45 yaşından sonra bir 10 yıl 15 belki hayal ettiğim, sevdiğim işi yaparım. Bu bana çok kötü bir düşünce olarak geliyor. Bu bölüm için kaynak arayışlarım sırasında gazete ve dergi söyleşilerine ek olarak yeni medyanın bir başka başarılı ismine Sayıl Ünsan Ünlü'ye ulaştım. Kendisi yıllardır tek başına her sabah gazete haberlerini yorumluyor. Akıp giden gündemin ardındaki gerçeklere ulaşmak isteyenlere yeni bir pencere sunuyor. Bakın 32 yaşında bir öğretmen Ünsal Ünlü'ye derdini nasıl anlatıyor. En son bir Erasmus projesi kapsamında Romanya'ya gittim ve orada pek çok diğer milletten insanla tanıştım. Hatta iki Letonyalı arkadaşımla kısa film çekip montajladık proje kapsamında. Orada daha da çarpıcı bir biçimde idrak ettim ki ben bu topraklara ve bu mesleğe ait değilim. Kişiliğim, inancım, insanlara olan bakışım. Hiçbiri bu ülke insanıyla aynı değil. O nedenle doğru düzgün bir fırsat yaratıp bir an önce gitmek istiyorum buradan ailemle birlikte. Türkiye'deki gidişat yalnızca gençleri değil her yaştan bireyi derinden etkiliyor. Ünsal Ünlü'ye gelen hikayelerden beni en çok etkileyen bir ailenin 2 yıl arayla yazdığı şu iki mektup oldu. Öncesi sonrası şeklinde okuyabilirsiniz. Şu an üniversitede 4. sınıfta kızım. Lise mezuniyetinde öncesinde katıldığı sınavlardan elde ettiği sonuçlarla başvurduğu İngiltere'deki 5 okuldan da kabul alan çocuğumuzu seçtiği okulun yurt ücretinin peşinatını ödememize rağmen o zamanki döviz deparı yüzünden yurt dışına gönderemedik. Annesi de babası da sabit ücretle de olsa çalışıyordu ama kısa sürede neredeyse 2 katına çıkan sterlin geride kalanların yaşamasına yetecek miktarı kesene bırakmıyordu. Anne baba olarak hem içimiz ezilerek hem de yetersizliğimizden utanarak lisansı burada oku, yüksek lisansını yaparsın yurt dışında dedik. 2022 yazında yine üstün bir başarıyla mezun olacak kısmetse. Ama anne babasının geliri 3,5 yıl öncesinden daha da geride. Aynı ailenin 1 yıl sonra Ünsal Ünlü'ye yazdığı 2. mektup. Bölüm birincisi olarak bugün diplomasını alacak kızım. Babasının ve benim hastalıklarımıza yenileri eklendi. Döviz erişilebilir seviyeyi çoktan geçti. Kızım yüksek lisans için başvurularını yaptı, kabullerini aldı, kararını verdi. Baba yaşı çoktan dolduğu için emekliliğini istedi. Yine de çalışmaya devam ediyor tabii ki. Onun emekli ikramiyesi elbette yetmeyecek. Burs başvuruları yaptık. 18 yaşındaki arabamızı da satılığa çıkardık. Gerisi için borçlanılacak. Bu ailenin durumu aslında bizim sorunları gençlik ve diğer diye 2 gruba ayırmamızın ne kadar yetersiz olduğunu anlamak bakımından kıymetli. Ne zaman bir gençlik sorunundan söz etsek, o gencin bir ailesi olduğunu hatırlayalım. Bir genç mutsuzsa, o gencin yakın çevresi ve ailesi de mutsuz. Türkiye'nin mutluluk ve huzur karnesi. Dünyada mutluluk ve huzur ölçümlerinde nerede olduğumuzu anlamak için elimizdeki en iyi veri seti, Birleşmiş Milletler ve pek çok kurumun referans aldığı Dünya Mutluluk Endeksi. Bu veri setinde her katılımcı ülke 3000 kişilik bir örneklemle temsil ediliyor. Çalışmada katılımcılar yaşamlarını 10 basamaklı bir merdivende 0 en berbat, 10 en şahane olacak şekilde değerlendiriyor. Bu veri ilk çıktığında 2013 döneminde toplanmış verilere göre Türkiye 155 ülke arasında mutluluk bakımından 77. sırada yer alıyor diye not düşmüşüm. Aradan geçen yıllarda Türkiye bir darbe girişimi ve yoğun siyasi ayrışmalar ve hala devam eden bir ekonomik kriz yaşadı. Bu toplumsal sarsıntılar sonucu olsa gerek en son açıklanan veriye göre Türkiye 146 ülke arasında 112. sırada yer alıyor. Pandeminin bütün dünyayı eş zamanlı etkilediğini hesaba katarsak ortada Türkiye'ye özgü bir büyük düşüş olduğunu görmek zor değil. Her iki raporda da dünyanın en mutlu ve huzurlu yurttaşları, demokratik sosyalizmin kalesi sayılan Kuzey Avrupa ülkeleri, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, İsviçre'de. Dünyanın en mutsuz insanları ise Afganistan, Lübnan, Zimbabwe ve Ruanda'da yaşıyor. Eski raporlarda son sıralarda yer alan Suriye'nin son yıllarda yukarı doğru tırmanışa geçtiğini de not edelim. Yaşam memnuniyeti azalıyor. Tek bir veriyle ülkedeki durumu anlamak zor. O nedenle ikinci bir kaynak olarak OECD verilerine bakalım. OECD'nin geliştirdiği İyi Yaşam Endeksi daha evvel de dediğim gibi aslında bu kitabın tamamına ilham veren genel bir çerçeve. O çerçevenin içinde işsizlikten barınmaya, sağlıktan eğitime yer alan toplam 11 göstergeden biri olan yaşam memnuniyeti verilerine bakınca Türkiye'nin en son sırada olduğunu görüyoruz. Toplam 34 OECD ülkesi içinde bizden mutsuz, hayatından bizim kadar bezmiş başka bir halk yok. Bu sonuç şaşırtıcı değil. Çünkü OECD'nin ölçtüğü işsizlik, toplumsal güvensizlik, barınma, beslenme ve eğitim gibi diğer temel göstergelerde de zaten hep sonlarda yer alıyoruz. Yaşam kalitesini 0'dan 10'a kadar uzanan bir ölçekle kayıt altına alan OECD verilerine göre Türkiye ortalama mutluluk seviyesi 4.9 ile en düşük seviyedeyken Finlandiya 10 tam puanla ilk sırada. İzlanda, Danimarka ve İsviçre'de 9 dolayında puanla zirvede yer alıyor. Bu ülkeleri başta eğitim ve sağlık olmak üzere diğer listelerde de ilk sırada görüyor olmamız verilerin güvenilirliğini kanıtlıyor. Mutsuzluk artıyor. Dilerseniz şimdi kıyaslamaları bir tarafa bırakıp ülke içindeki trende bakarak hem nereden geldiğimizi hem de nereye gittiğimizi anlamaya çalışalım. Bu bölümde de iki farklı veri setini kullanacağım. TÜİK'in yaşam memnuniyeti araştırması ve KONDA'nın 3 farklı senede toparladığı verilerden oluşan toplumun ruh hali raporu. TÜİK'in her yıl düzenli paylaştığı yaşam memnuniyeti araştırması, her sene benzer yöntem kullanıldığı için tarihsel trendleri anlamak bakımından son derece kıymetli bir referans. Genel hayat şartları bakımından kendinizi ne kadar mutlu veya mutsuz hissediyorsunuz sorusuna verilen yanıtları aşağıdaki grafikte incelediğimizde Türkiye'nin son 10 yılına dair bir fikir edinmek mümkün. Yaşam memnuniyetinde zirveyi 2012'de görmüşüz, dibe de 2018'de inmişiz. 2012'de halkın %62'si kendisini mutlu ya da çok mutlu hissederken bu oran Temmuz 2018'de %43'e düşüyor. Aynı şekilde mutsuz ve çok mutsuz olanların oranı da bu 6 yıllık dönemde tam 2 katına çıkıyor. Bu veriler ekonomik gidişat verileriyle neredeyse birebir örtüşüyor. Peki 2012 ile 2018 arasındaki o 6 yıllık dönemde ne oldu da Türkiye'de mutsuz insanların sayısı 2 katına çıktı? Hatırlayalım. Sırasıyla Gezi olayları, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arası terör olayları, toplumu ortadan ikiye bölen referandumlar ve kanlı darbe girişimi. Atilla İlhan'ın o son dönem şiirinde dediği şekilde söylersem, mutluluk da sisteme dahil. Bu sayfanın sonunda genel mutluluk düzeyi yüzde olarak bir tablo var. Kaynak Habitat Derneği'nden grafik 3 tip mutluluk ölçümü yapmış. Mutlu, orta ve mutsuz şeklinde. Önce mutluya bakalım. 2003 yılında 59.6 ve bu 2011 yılında 62.1, sonra 2020'de mutlular 48.2'ye düşmüş. 2021'de de 49.3'te. Orta mutlular 2003'te 33.2, 2011'de 28.0, 2020'de 37.3 ve 2021'de 34.0. Mutsuz insanlar 2003'te 7.3, 2011'de 9.9, 2020'de 14.5, 2021'de 16.6. 21. ayrımın sonu. Sayfa 211.